Dutlar. Gözlerime inanamıyorum. Dutlar yeniden yapraklanıyor, yeşeriyor. O gün piyanonun başından kalktım, mutfağa gittim. Ekmeği dildim, tabağına dizdim. Getirdim, bıraktım sofraya. Gene piyanoya oturup baş parmaklarımı esnettim 3-4 dakika. Annem sofraya çağırdı. Oturduk. Uzanıp bir dilim ekmek aldım üstten. Ansızın açıkta kalan akrep kuyruğunu dikti. Annem yemekten ilk lokmayı almıştı. Boğula yazdı. O gün piyanonun başından apar topar kalkmıştı. Babam elinde gazetesi içeri girince "Mi fa propria impazria ogi." Kendisini deli eden bendim besbelli. Ne var ki başka şeylerin de bize gelmeden önce onu deli etmiş olduğunu anlamıştım. Daha kapıdan içeri girdiğinde dersin sonuna gelmiştik. Babam elinde gazetesi içeri girince tembelliğimden acı acı yakındı. Ama babamın karşılık vermesine meydan bırakmadan "Smaginu pure, signor Caresu." dediğim Mussolini'ydi, iyi biliyordum. Ama Scorpionus da yeni bir terimdi benim için. Konsolosluğa çağırmışlar. Öfkeli öfkeli onu anlatıyordu babama şimdi. Unutulmuştum. Ben de kalktım piyanodan. İnanılır gibi değil. Dutlar yeniden yaprak açıyor. 1960 yılının bu Haziran ayında yeniden yeşeriyor. Daha bir ay önce. Bir ay bile olmadı. Güzelim gül yaprakları birkaç gün. Hani ise sayıya gelecek birkaç saat içinde göz göre göre tırtıl salgısına dönüşmüştü. Yola sapıyorum şimdi. Ağaçların altından tiksintisizce geçiyorum. Haziran sıcağı yaprak katmanının altlarına erişemiyor olmalı. Ağaçların altı serin, diplerindeki otlar dipdiri. Piyanonun kapağını gürültüsüzce kapamış, taburanın vidası bozuktu, dönmüyordu ya da vida yatağı yala mı olmuştu? Artık bilemiyorum. Oturunca piyanonun kenarını göğsüme geliyordu. Üzerindeki üç minderi düşürmemeye çalışarak yere kaymış, minderleri Arap işi sedirin üzerinde iyi bildiğim yerlerine özenle yerleştirmiş, gidip açık pencerenin önünde durmuştum. Tavana dek yükselen konsol aynasının, yaldızlı çevresinin de pembe karpuzlu yüksek, yakıldığını hiç görmediğim, nasıl yandığını her zaman merak ettiğim, lambaların durduğu konsol mermerin de taşarak üçte birini örttükleri, arkasında ona dayalı duran sedirin büsbütün kapattığı, açıldığını hiç bilmediğim kör kapının ardından gelen ses, "Aferin," demişti. "İyi çalıştın bugün, yeter. Dinlen şimdi." Sonra kedi arkamdan doğru gelerek pencerenin pervazına sıçramış, sürünmüş, gidip gelmiş, önünde karar kılmıştı. Çömelmiş, burnunu çeneme sürtmeye başlamıştı. Okşamıştım, sevmiştim onu. Sonra uzanıp sedirin üzerinde ikiye katlı duran, bitişikteki gazeteciden alınmış, eve götürülecek Monisa del Corriere'yi almıştım elime. Dergiyi kedinin üzerinden aşırarak pencerenin pervazına dayamış, mavi kapağını çevirmiştim. Karıştırıyorum muhakkak. Elim ayağım gövdesine gidiyor. Tertemiz. Başımı kaldırıyorum. Tek bir iplik, tek bir tel, tek bir salgı ipliğinin ucunda sallanan tek bir tırtıl yok. Karıştırıyorum muhakkak. Babaannem can çekişiyor diye Bibimin evine piyano çalışmaya gönderilmişsem 1938 yılı Mayıs'ın bir sabahı olmalıydı bu. Oysa o sırada okulda bulunmalıydım. Okula daha gitmiyor idiysem 1936'ya dönmek gerekir. 1936'da piyanonun başında yanımda kimse durmadan, kimse yol göstermeden çalışmam söz konusu olamazdı. Zaten piyanoya Ekim'de başlamıştım. Daha önce değil. 1936'da derginin ilk sayfasındaki başlığı püsküllü Frankocularla başlığı püsküllü Mussolini askerlerinin işbirliğiyle kazanılmış, şanlı bir vuruşmayı gösteren dumanlı, tozlu, kaslı, iri gözlü, kanlı sargılı, gülümseyen ağızlı resmim Mayıs sayılarının birinde görünmesi olacak şey değil. Bunları hatırlayabildiğime göre resmin altını okumuş muydum? Okudumsa alfabeyi 1935'ten beri sökmüş, ufak tefek şeyleri okuyabiliyor duruma gelmiş olduğum halde İtalyancayı bu kadar okuyup anlayabilmem için 1937'ye çıkmak gerekiyor. O zaman da okula başlamıştım. Gene aynı engel çıkıyor ortaya. Hayır değil. Okula 1937'nin güzünde başladım. ama can çekişen ninem beni ister istemez 1938 Mayıs'ına götürüyor. Diyelim ki Mayıs ayındaydı bu olanlar. Okula da gidiyordum ama herhangi bir tatil günüydü bu. Derginin ilk sayfasını çenem kedinin sırtına dayalı iyice inceledikten sonra her zaman yaptığım gibi son sayfayı çevirip açmıştım önüme. Orada da renkli bir resim olurdu her sayıda. O resimde yalın ayak, başı kabak, kara derili insanlar, gözleri korkudan kocaman kocaman olmuş. Kimi kargısını, kimi bomboş ellerini, kollarını, başlarının üzerinde sallayarak kaçışıyordu resmin sağ yanına doğru. Artlarından tank dendiğini bildiğim bir takım nesneler geliyordu. Uçaklar dolaşıyordu üzerlerinde. Uzakta, yakında bir şeyler patlamış, ateşler, tozlar, dumanlar saçılıyordu. Kara derililerin ardından başlıkları püsküllü, şapkaları tüylü adamlar koşuyordu. Ellerinde bıçaklı bıçaklı tüfekler vardı. Şapkası tüylülere Versaillilere dendiğini, bıçaklı tüfek demekten vazgeçip süngü takılı, kasatüre takılı tüfek demem gerektiğini sonradan öğrenmiş olacağım. Ama resim açıktı. Püsküllüler, tüylüler, süngüller, yerdeki, gökteki ateşler, kara derilileri öldürmek için de onları öldürmek için uğraşıyordu. Resmin altında Habeşleri, İtalyanları söktün mü yoksa İtalyanların yok yeri Habeşistan denen bir yerde, Afrika'da, yamyamların yaşadığı Afrika'da, yok, o daha sonraydı galiba. Bir gün sokaktan bir takım garip sesler yükselmişti de babama koşup Afrika bize yakın mıdır diye sormuştum. Yakındır karşılığını alınca o halde yamyamlar geliyor demiştim. Ama o herhalde daha sonra, epey sonraydı. Tarzan filmlerinde yamyamların nasıl bağırdıklarını öğrenmiş olmalıydım bunu sorduğumda. Neyse, Afrika'da, Habeşistan denen bir yerde, İtalyanların yok yere adam öldürdüklerini daha önceden bildiğim için mi resmi kendim açıklayabildim bilemiyorum. O zaman da 1936 Mayıs'ında karar kılmak gerekir. Karıştırıyorum muhakkak. Üst üste bindiriyorum imgeleri. Postanenin kapısına dek dallardan tek bir iplik sarkmıyor. Tek bir tırtığı sallanmıyor. Yerde, otların arasında, yolun üzerinde tek bir iz kalmamış bir ay önceki yaprak kırımından. O günlerde ağaçların altından geçerken nedenle dikkat edersem edeyim, postanenin kapısına vardığımda saçımdan, ensemden, sırtımdan, göğsümden, kollarımdan, paçalarımdan en azından 3-4 tırtılı, çocukluğumun tiksintisini hala yenemediğimi duya duya alıp yere atıyordum. Yoldan gelirken çiğnediklerim daha yumuşak bir ses çıkarıyordu. Oysa bu üzerimden alıp attıklarım, taşın üzerinde ezdiğimden olacak daha börültülü bir ses çıkarıyordu. Sofradan kalkıp sobanın maşasını elime aldım. Kapağını açtıktan sonra ekmek tabağında kuyruğu hala ölüm saçmaya hazır havada bekleyen akrebi dikkatle sıkıştırdım masanın iki ucu arasına. Sobanın açık kapağından içeri korların ortasına bıraktım. Kapağı kapayıncaya dek kendini sokmadı. Kapak kapandıktan sonra bir fokurdama işitir gibi oldum. Ardından mısır, kestane patlar gibi bir ses oldu. Annem ekmek tabağını kaptı. Mutfağa götürdü. Yeniden ekmek dildik. Yapraklar 2-3 gün içinde eridi gitti. Tıpkı ipek böceklerimin durduğu kutuda artık her biri parmak boyuna geldiği günlerde sebzecinin her sabah getirdiği taze dut yapraklarının şerit şerit koparılıp erimesi. Kutunun başında dakikalarca duruyor, yaprakların yenişinden çıkan haşırtıyı dinliyordum. O günlerde haşırtı gelmiyordu ağaçlardan. Bu tırtıllar sessizce yedikleri için değil, savutlarını çatıp bekleşen bir başka Mayıs ayının, bir başka askerinin konuşmaları, gülüşmeleri, neden hafif olsa gene de haşırtıyı bastırdığından. 2 kilometre ötedeki alanda insanlar kaynaşıyor, şarkılar söylüyor, kovalanıyor, kaçıyor, dayak yiyor, yakalanıyor, korkmuyor, şarkılar söylüyor, kaynaşıyor, yürüyorlardı. Oysa burada savut çatıp cigara tüttüren askerler hafif hafif gülüşüyor, konuşuyordu. Tırtıllar yaprakları kemiriyor, salgılarının uzatıp durduğu ipliklerin ucunda semiz semiz sallanıyordu. Mektuplar gecikiyor, gazeteler, dergiler gelmiyordu. Birkaç gün sonra tek yaprak kalmayacaktı ağaçların tümünde. Oysa şimdi güneş geçmiyor yaprakların içinden. Bir ay ara ile ağaçlar yeniden, Bir yıl içinde, bir ay içinde iki kez yapraklanmış oluyor. Hızını alamayan yapraklar, tırtılların tümüyle yok edildiğini anlayınca, mazot kokuları içinde bir daha, bir ay içinde iki kez diye anlatmıştı bir gün. Büyümüştüm artık, böyle şeyler bana anlatılabilirdi. Öyle diyordu. Bir ay içinde iki kez sokakta sopalarla kovadılar bizi. Birinde tiyatrodan çıkıyorduk, birinde de sinemadan. Bana ders vermeye başladığı sıralarda anlamadığım bir sürü şeyle dolu öyküsünü anlatırken çantasından resmini çıkarmış, anneme babama göstermişti. Ben de bakmıştım tabii. Gizli, bana gösterilmeyen resimlerden değildi bu. Çok güzel bir adamdı. Resmi bana uzatırken büyük bir gurur duyduğunu anlardım herhalde daha büyük olsaydım. Kocamın resmi demişti bir daha. Gözleri kahverengi basılmış. Çok koyulu fotoğrafta seçilmeyecek ölçüde açıktı. Sordum. Çok açık maviymiş. Burnu çok güzel bir eğrinin sonunda hafif kalkık bir sivrilikle sona eriyordu. Alt dudağı kalındı. Pek hafif bir somurtmayı biçimlendiriyordu. Resim yandan çekilmişti. Adamın gözleri dalgın dalgın sol omuzuna doğru bakıyordu. Alt dudağı kalındı. Güller gibi kıvrılıyordu. Belki de saçı sapsarı olmalıydı. Geri verdiğim zaman resmi adı ne diye sormuştum. Gigi demişti. Nerede şimdi? Arjantin'de, çok uzakta. Niye diye bir şey sormanın yakışık olmayacağını nasıl kestirebilmiş, susmuştum. O zamanlar yalnız anneme, babama anlatmış olduğu öyküyü, sonraları ben de parça bölük, günün havasına göre ne kadarını anlatmaya uygun görüyorsa o kadarını öğrenebildimdi. Gigi cicilik kazanamazdı karısının anlattıklarından. Gene de onu kötü göstermeye çalışır gibi davranışının altında bir özlem vardı muhakkak. Bugün rahatlıkla öyle söyleyebilirim sanırım. Herhangi bir ağacın bir yıl, ne yılı, bir ay içinde iki kez yaprak açabileceğine inanmazdım bir ay önce. Bugün bunu büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim artık. Bunu görmüş bir insan olarak öleceğim. Ağaçlar yaşayışlarını sürdürmek için yazın getirdiğini tırtıllara karşın yapmışlar. Şimdi bir soru var kafamda. Güdük kalmış, gelişemeden dökülmüş, çiğnenmiş yemişlerini de bir daha verebilecekler mi? Yemişi, ağaca, hiç değilse bu yıl artık gerekli değil. Ağaçlar çabayı oraya dek vardırır mı? Elim ağacın gövdesinde, sıvazlıyorum. Gövdede, yapraklar da tertemiz. Görüyorum. Katolik misiniz? Evet. Nasıl ispat edersiniz? Ne demek istiyorsunuz? Bizi inandıracak bir şey yapın. Neredeyiz Allah aşkına? Burası bir konsolosluk odası. Kilisede değiliz. Siz papaz değilsiniz. Hem bu konuda hiç kimse... Bakın efendim, işim zaten kolay değil. Papaz M'yi tanıyacaksınız hem. Hayır, tanımıyorum. Geleceğini işitmiştim yalnız. Konuşmalarını, vaizlerini beğendiremediği için ayağa kaldırdığı söylenen, Sardinya'ya atandığı anlatılan, Padre'sinin yerine geleceğini. Bu pazar görecektim ilk olarak. Siz de biliyorsunuz kendisini tanıyamayacağımı. Evet, doğru. Öyle ya, tanıyamazsınız. Bense sizi birkaç yıldır tanıyorum tabii. Yalnız işte aldığımız yeni yönergeye uyarak günah çıkarıp çıkarmadığımı da soracaksınız belki şimdi. Ne var ki? Sinirlenmeyiniz efendim, rica ederim. O zaman tepem attı. Tuttum, inanıyorum duasını okudum. Tamam mı dedim. Adam bir de istavros çıkarın demez mi? Babamın ağzında bir kıvrıntı. Ne denir? Ne mi denir? Bitmedi ki. Dinleyin bakın hele. Peki dedi adam. Siz Katoliksiniz. Sizi kilisede çok gördüm. Anneniz ya, o Yahudi miydi? Bense utancından artık başka bir şey söyleyemeyecek sanıyordum. O da nereden çıktı dedim. Adı Raşale'ydi değil mi? Dedi. Gözünün içine baktım. Il Signor Mussolini dedim. Duce demedim tabii. Görmeliydiniz. Hepsinin yüzü yemyeşil oldu. Il Signor Mussolini'nin de ailesine bir Donna Raşale vardır benim bildiğim dedim. O da Yahudi olmasın? Lafı hemen değiştirdiler. Papaz dedikleri odadan çıktı. Alman'a benzeyen o kadınla büyükelçilikten gelen adam pencereye doğru gittiler. Evlisiniz değil mi? Evet. Ama kocanız Türkiye'de değil. Değil, Arjantin'de. Buenos Aires'te. Hiç değilse kendisinden son haber aldığımda oradaydı. Kendisinden haber almıyor musunuz? 10 yıla yakın bir zamandır almadım. Saymamış acaba? Nasıl bilebilirim? Hiç kendisinden haber almaya çalışmadınız mı? Bir şey yapmadınız mı? Çalıştım, yaptım ama alamadım. Peki efendim, teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Signor Caresu, inanılır gibi değil, korkunç bir şey bu. Durdu. Bir şey arıyorlardı ya, belli değil de ne istedikleri. Belki kendileri de bilmiyor. Boş atıp dolu tutmaya uğraşıyorlardı. Ayrı ayrı şeyler sordukları. Görmüş olsa. Olur ya, öldüğünü haber almışlardır diyelim. O zaman bu sorular gereksiz olurdu. Ölmemiştir ya. Ansızın nereden akıllarına geldi böyle bir soru? Başkalarını çağırıp böyle sorguya çektiklerini işitmedim şimdilik. Benimle başlamış olsunlar diyelim. Gene tuhaf. Biliyorlardır ki benim en ufak bir siyasal işim yok. Öğrencilerim, öğrencilerimin aileleri, eski arkadaşlarım. Başka kimseyle görüşmediğimi bilmeleri gerekir. Türlü türlü hastalıkları olan bir insanım zaten. Kim bilir, Almanların zoruyladır belki bu yaptıkları. Özür dileyip teşekkür ettiler, savdılar. Hala anlayamıyorum. Değil mi ama inanılır gibi değil. Öyle, dedi babam. İnanılır gibi değil. Gülümsedim. Haydi Signora Pozzi, gelin bir inanılmaz şey daha yapalım. Şu Giovinezza'yı çalın bize. Ters ters baktı. Güldü sonra. Niye olmasın? Şarkı güzel, hoşuma gidiyor. Faşistler söyler diye şarkıyı niye çalmayayım? Piyanonun başına geçti gene. Ardında duruyordum. Giovinezza, di bellezza. Besbelli, gençlik diye başlayıp giden şarkıyı çalıp söylerken kendi gençliğine gigi yanıyor. Mussolini'nin gençliğinin şarkısıyla kendi mutluluğunun yıkılışı arasındaki bağı unutuyordu. Deli gibi sevdiği, kaçarcasına vardığı gigi çok uzaktaydı şimdi. Sesi yükseliyor, gürleşiyor. Patlamasına ramak kala yumuşuyordu gene. Mussolini çetelerinin dayağından, saldırılarından Türkiye'ye kaçan kadının, Türkiye'de Giovinezza'yı söylemesi inanılır şey mi gene de? Bu yapraklar gibi. Şu anda baktığım yapraklar gibi. Giovinezza'nın çalındığı saatten aşağı yukarı 2 saat sonra, yukarıda Londra'yı dinleyenlerin radyosunda Lili Marlin, boğuk, ağır, acılı, inecekti aşağıya. Gecenin karartmalı dinginliği içinde, aşağıda, Berlin dinleyenlerin radyosundan Lili Marlin boğuk, ağır, acılı çıkacaktı yukarı. Bu şarkıda birilerinin, o zaman farkında değildim, başta benim, bir takım özlemler, acılar alınarak yaratacaktı gönlünde, gönlümüzde, Lale Anders'in ağzından. O zaman farkında değildim, karartma gecelerimizdeki korkusuzluğumuzun. O gün farkına varmadım önce. Yola sapmış başım önümde, gidiyordum postaneye doğru. Sağımda bir hışırtı oldu. Baktım. 3 asker çömelmiş oturuyor. Yürüdüm. Dura durdum sonra. Askerlerin ne işi vardı burada? Ağaçların altında üçer beşer çömelmişlerdi. Cigara tüttürüyorlar. Fısıltıyla konuşuyorlardı. Gülüyorlardı arada bir. Sesleri biraz yükseliyor. Sonra gene fısıltıya dönüşüyordu. Savıtlarını çatmışlardı önlerinde. 2 kilometre ötedeki alanda, Kızılay'da şarkı söyleyenlerin buralara çıkmaları olasılığını düşünerek yerleştirmiş olacaklardı bunları ağaçların altına. Şarkı söyleyenler buraya çıksa ne olacaktı? Şarkı söylüyor, kol kol yürüyorlardı aşağıda. Bir şeyler kırıp döktükleri yoktu ki. Gelseler dur diyeceklerdi onlara herhalde. Sonra durmayacak olsalar, askere ateş mi açtıracaklardı? Nisan sonunda birer gün arayla İstanbul'da, Ankara'da ateş açılmıştı. Öfke kabarmıştı. İnsanlar gene yürüyor, gene de şarkı söylüyordu. Ateş açtırmak korkunçluğu ölçüsünde olmayacak bir iş artık. Zaten kimsenin buralara çıktığı yok. Şarkılar, dövülmeler, kovalamaların ardından gene kovalamalar, bağırışmalar. 1 kilometre ötede duruyor, susuyordu. Postaneden içeri girerken tiksintiyle irkildim. Kolumda yeşil, semiz bir tırtıl ağır ağır ilerliyordu. Yerimden sıçradım. Elim ensemden daha semiz, daha yeşil bir tırtıl alıp attı yere. Silkelendim. Köpekten, kediden şuncacık kalır yerim yoktu silkelenirken. Postanedekiler, ya bizim de başımıza geldi der gibi yarı alaylı bir gülümsemeyle bakıyorlardı. Bir kız 17-18 yaşlarında olmalıydı. Elini uzattı, sırtıma götürdü, indirdi. Ayağının burnuyla bir tırtıl daha ezdi. Bir kaşıntı kapladıydı her yanımı. 1943 yazının tüfüs salgını günlerindeki gibi. Dışarı çıktığım zaman ağaçlardan iplik iplik sarkan, sallanan tırtılları gördüm. Çoğu yüksekteydi daha. Ancak 2-3 tanesi adam boyuna inmişti. Sonraki günlerde gitgide büyümüş, sarkmıştı hepsi. Postaneye gitmek için insanın neredeyse şemsiye alması gerekecekti yanına. Aşağıda, 2 kilometre ötede alanda tutuklananlar artıyordu. Ancak bir çeşit gazete, bir çeşit sendika yaşayabiliyordu. Partiler kapatılmış değildi daha. Ama yakında kapatılacağı belliydi. Ne yapılacağı konuşuluyordu gizli gizli. Ne yapılacağı? Gigi bir ara Fransa'ya gitmiş. Apar topar dönmüştü karısını yanına aldıracak yerde. 2 gün sonra yurt dışında bulunan muhaliflerin yurttaşlık haklarını kaldıran bir yasa çıktıydı. Yurtsuz kalmak istemedim diye anlatmıştı Gilo'ya. Bu yasanın çıkacağını nereden öğrendin diye sormamış karısı. Her gün dayak yemiş, gece evine dönerken bir köşede sıkıştırılıp sopalanmış. Ya da sopa korkusuyla, tabanca korkusuyla koca bir şişe Hint yağını içmek zorunda bırakılmış bir arkadaşlarının haberini alıyorlardı. Kimi ölüyor, kimi sakat kalıyordu. Bir gece tiyatrodan çıktıktan sonra daha birkaç adım atmadan arkalarından birilerinin geldiğini anlamışlardı. Gigi belli etmeyelim ama adımı da biraz sıklaştıralım. Belki bir kapı aralığına saklanabiliriz demişti. Korkuyorlardı. Ana caddenin sonuna dek yürümüşlerdi. Işıkta belki saldırmaya kalkışmazlardı diye. Arkalarından geliyorlardı o adamlar. Onlar da artık sapmak, gitgide karanlıklaşan sokaklara dalmak zorundalardı. Araba yoktu ortalıkta. Olsa bile ne ölçüde yarayabilirdi işlerini? İlk sokağa saptıkları zaman Gigi, Gila'nın elinden çekerek deliler gibi koşmaya başlamıştı. Gila ayakkabılarını çıkarmıştı daha kolay koşabilmek için. Taşlar ayaklarını acıtıyordu ama arkasındakilerden korkuyordu. Çok korkuyordu. Bir sağa bir sola sapıyorlardı. Koşacak halleri kalmamıştı. Büyük palazzolarında, küçük evlerin de kapıları sımsıkı kapalıydı. Bir yerde bir şey işitmiyorlar. Biraz ötede, köşeyi sapınca koşan ayak sesleri gene doluyordu kulaklarına. Adamlar vazgeçmemişti. Gigi Floransalıydı ama Roma'nın bu mahallesini bir Romalı kadar bilirdi. Gila'nın gözü zaten bir şey görmüyordu. Gigi'nin çektiği yere gidiyordu. Eteklerim kısaydı bereket. Modaya uyacağım tutmuştu. Floransa'dayken böyle bir şeye cesaret edememiştim doğrusu. Koşuyorlardı hala. Gila o zamanlar zayıf sayılırmış ama gene de şişmiş. Tıkanmış koşmaktan. Gigi'nin arkasından sürükleniyordum. Ansızın yanlarına aralık duran bir kapı. Daptaracık. Kendileri atmışlar içeri. Soluk soluğa itip kapamak istemişler. Kapıyı yoksa sizin için mi aralık bıraktım sandınız diyen bir ses. Pes, boğuk, çatlak. Gigi, Gila'ya sarılmış. Öpmüş uzun uzun. İkisinin de sesi çıkmasın. Solukları anlaşılmasın diye. Buranın ne olduğu belli demiş gene o ses. Ama yabancılara kiraya vermiyoruz. Koşan adımlar, boğuk sesler yaklaşmış. Sövgüleri açık açık işitmişler. Biraz oyalandıktan sonra da uzaklaşmış bu sesler. Haydi defolun demiş gene karanlıktaki yorgun ses. Başıma yeni yeni belalar almak istemem. Çıkmışlar ister istemez. Kadının yüzüne, yüzünün bulunduğu yerdeki karanlığa bir göz olsun atmadan. Duvarları sürüne sürüne yürümeye başlamışlar. 10 adım atmış atmamışlar ki arkalarından bir kapının kapandığını işitmişler. Bir adamın adımları yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Yanlarından geçip gidenin kürk yakalı paltosu, gümüş işlemesi parıldayan bastonu, melon şapkası, az sonra yitip işitilmez olan adım sesleri. Sonraları kendilerini çok güldürmüş o geceyi anladıkça. Ama o gece daha 20 dakika yürümeleri gerekmiş evlerine varmaları için. Her köşe başında yürekleri ağızlarına gelerek. İkinci kez 24 gün sonra sinemadan çıkarken yağmur yağdığı için Gila'nın elinde şemsiyesi vardı. Gigi'nin elinde de ucu demirli baston. Cebinde ise tabancası. Geceler gene korkuluydu ama artık hazır tutuyorlardı kendilerini. Bir kez saldırılmıştı kendilerine. Dünya değişmişti artık kendileri için. Dövüştüler bu kez. Yalnız da değildik. Gigi'nin küçük kardeşi vardı yanımızda. Ufak tefekti ama çakısı dolaşmıyordu 3 haftadan beri. Ağabeyime saldıran bana da saldırır diyordu. Bir kapı aralığına sığınmıştım. Şemsiyemi bütün hızımla sağa sola sallıyor, karga gibi kullanıyor, avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Kimse yardıma gelmedi tabii. Ama bütün sokağı ayağa kaldırmıştım herhalde. Pancurların arkasından karanlıkta herkes bizi seyrediyordu muhakkak. Başka geceler başkalarını seyrediyorlardı böyle. Belki de bir gecede belki başkaları kendilerini seyredecekti. Neyse, bizimkiler öbürlerini epey yaralamış, tartaklamış olsa gerek ama ikisinin de kaşı patlamış, her yerleri çürümüş, çizilmiş, üstleri başları yırtılmıştı. Çakı saldırganların kanını biraz akıtmış olmalıydı. Tabanca kullanılmamıştı ama çok şükür. Onlar bıçak çekmediler. Tuhaf ya öyle. Yalnız sopa kullandılar ama ansızın dövüşü bırakıp toparlandılar, gittiler. Gigi'yle kardeşine "Bu size ders olsun şimdilik" diye bağıra bağıra. Çakı'dan korkmuşlardır bana kalırsa. Ben bizimkilere bir şey oldu diye korkuyordum şimdi. Neyse, o akşam da kanlar içinde de olsa eve gidebildik. Geceleri bir daha sokağa çıkmadım ama. Gigi de yalnız toplantı geceleri beni yalnız bırakıyordu. Zaten çok geçmeden İstanbul'un yolunu tuttuk. İstanbul, Gigi'ye göre değilmiş. Gila ders bulmaya, geçimini sağlamaya başlamıştı. Gigi'nin çalıştığı Şilep İstanbul'a döndüğünde Gigi'nin Buenos Aires'te iş bulup kaldığını bildiren mektupta geldi. 3 yıl sonra Gigi İstanbul'a gelmiş. Ağlayarak Gila'nın daha 1 yıl sabretmesi gerektiğini söylemişti ama Gila artık bir yerlere gidecek değildi. Güzeldi, yiğitti, şakacıydı, şendi ama Mussolini'nin adamlarıyla dünyanın öbür ucundan nasıl uğraşırdı? Bunu anlayacak aklım yoktu yoksa. Yoksa bu adamları, anaları dövsün diye mi doğurmuştu? Bu çocuklar ölmek için, kurşunlanmak için mi gelmişlerdi dünyaya? Alanda yürüyenler, şarkı söyleyenler, günün bütün haberlerini ağız gazetesiyle yayanlar, polisin kovaladığı, dövdüğü, yakalayıp götürdüğü insanlar çoğaldıkça, bugün bütün gazeteleri, dergileri sütun sütun dolduran öyküler oluştukça, bir takım adamlar gitgide köstebekleşiyor. Dut yapraklarını yiyip bitiren kurtlar, tırtıllar, kupkuru kalmış dalların ilk yaz sonlarında büsbütün göze batan güdüklüğünden tel tel sarkıyor, yere yaklaşıyordu. Birkaç hafta sonra tulumbalı makineler geldi. O akşam postaneye giderken burnumu sıktım. Ağzımı örttüm avucumla. O gün askerler de yoktu artık. Ağaçları düşünen var gene de diye geçirdim aklımdan. Belki bu mazot da yetmezdi ama belki bir kibrit çakıp. Temizliğin ateşle yapılması gerekmedi hiç. Belki iyi, belki kötü. Ardından yağmur yağdı. Saatlerce sel götürürcesine ortalığı, ağaçların altı göl oldu. Şarkılar arttı. Anılı olacak şarkılar. Olmayacak bir şeyi. Tuna'nın akmayacağını, akmaktan vazgeçebileceğini söyleyen şarkılara karşılık veren utkulu şarkılar. Elimi çekiyorum ağacın gövdesinden. Bir daha bakıyorum. Yapraklara inanmak için inanmalı işte. Karşımda duruyor. Güneşi durduruyorlar yukarılarda. Tuna Nehri akmaz olur mu? Ağaçlı yolun ucundaki postane kapısı yaklaşmaya başlıyor. 1967.